İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 8. kaset A yüzü. Sayfa 159. Cezalandırılan birey, cezalandıranı yani öğretmen, ana baba veya işvereni ve cezanın verildiği ortamı yani sınıf, eş, sınıf, ev, iş yerini sevmemeye başlar. Bu kişilerden ve ortamlardan uzak durmaya çalışır. İyi düşünülmeden gelişigüzel verilmiş ceza bireyin onurunu ve özbenliğini son derece incitici olabilir. Bunun sonucu bireyden tehlikeli karşı tepkiler gelebilir. Lise öğrencisiyken son derece efendi, saygılı, sakin bir sınıf arkadaşımın müdür yardımcısıyla okulun merdivenlerinde yumruklaşmaya başladığını gördüğümü hatırlıyorum. Müdür yardımcısı öğrenciyi tanımadığı halde ayakkabı bağları çözük ve kravatı gevşek olduğu için diğer öğrencilerin önünde onun gururunu kırıcı hakaret taşıyan ifadeler kullanmıştı. Sayfa 160. Bu örnekte müdür yardımcısı öğrencinin iyiliği için onu cezalandırdığını düşündüğü halde öğrenci okuldan kovulmayı hatta o anda ölümü bile göze alarak o tür onun kırıcı hakaretlere maruz kalmak istememiştir. Besbelli ki cezalanan ve cezalandıran o anda iki farklı anlam dünyasındadırlar. Cezalandırmanın sakıncaları göz önünde tutularak etkin öğrenme durumları yaratılabilir. Cezanın etkin bir öğrenme ortamı yaratması için aşağıdaki şu ilkeleri göz önünde tutmak gerekir. 1. Cezalandırılması düşünülen, istenmeyen davranışın niçin ortaya çıktığını gerçekçi bir şekilde anlamak gerekir. 2. Cezalandırılan davranışın yanı sıra yapılması istenen davranışın net olduğunun da açık seçik belirtilmesi ve istenen bu davranışın her ortaya çıkışında ödüllendirilmesi gerekir. 3. Ceza verilmeden önce cezanın verileceği belirten ön belirtiler, uyarıcılar, ikazlar verilmelidir. 4. Ceza belirli bir anlam sistemi içinde verilmeli ve bir davranışın niçin cezalandırıldığını, affedersiniz bu cümleyi baştan alıyorum. Ceza belirli bir anlam sistemi içinde verilmeli ve bir davranışın niçin cezalandırıldığı ya da ödüllendirildiği açık seçik anlamlı bir biçimde bireye anlatılmalıdır. 5. Ceza istenmeyen davranışın her ortaya çıkışında tutarlı bir biçimde uygulanmalıdır. Şöyle bir örnekle yukarıdaki ilkeleri açıklığa kavuşturalım. Diyelim ki 14 yaşındaki Timur okuldan sonra arkadaşlarıyla buluşuyor ve eve geç geliyor. Bu nedenle ders çalışmaya pek vakit bulamıyor ve aldığı notlar gittikçe düşüyor. 1. Timur niçin eve gelmek istemiyor? Bunu anlamaya çalışmalıyız. Belki de onun için ev sıkıcı bir ortam. Evde herkes birbiriyle kavga ediyor ve ona değer veren kimse yok. Ya da onun yaşında onun kafa dengi konuşacak hiç kimse yok. Ayrıca eve arkadaş getirmesine de izin verilmiyor. Ancak ev dışında arkadaşlarıyla beraber olabiliyor. 2. Timur'a açık seçik okuldan sonra eve gelmeni ve evde derslerini çalışmanı istiyorum mesajı verilmelidir. Okuldan geç geldiğin her gün için sana verilen cep harçlığından X miktarını keseceğim. Okuldan doğru eve gelip derslerini çalıştığın zaman hafta sonu seni futbol maçına götüreceğim. Bir kavanoz için 3. Bir kavanoz içinde görülebilen bir yere çocuğun haftalık karşılığı konur ve her gelmediği gün onun gözü önünde X miktar kavanozdan alınır. 4. Timur'un zeki ve yetenekli bir kişi olduğu, böyle yetenekli bir kişinin eğitimsiz olarak yaşama atılmasına ana baba olarak için ana baba olarak izin verilmediğini ve ders çalışmasının onun saygıdeğer bir meslek adamı olarak yetişmesi için istediğiniz anlatılmalıdır. Bu konuda onun fikri sorulmalı ve onun söyledikleri samimiyetle ve ilgili dinlenmelidir. Timur, sizin için bu biçimde davrandığınızı iyice anlamalıdır. Bak, burada bir baskı hatası var, cümle kayması olmuş. Bu cümleyi baştan almak istiyorum. İki cümleyi daha doğrusu. Bu konuda onun fikri sorulmalı ve onun söyledikleri samimiyetle ve ilgili dinlenmelidir. Timur, sizin niçin bu biçimde davrandığınızı iyice anlamalıdır. Sizin hem fikir olması zorunluluğu yoktur. Önemli olan sizin niçin bu ceza düzenini kurduğunuzu anlayabilmesidir. 5. Okuldan her geç gelişinde X miktar para kavanozdan alınmalı ve bundan hiçbir zaman taviz verilmemelidir. Ayrıca ödülleme için ne söz verilmişse mutlaka yapılmalıdır. yapılan araştırmalar anında geciktirmeden ve tutarlı olarak uygulanan cezalandırmaların en etkili yöntem olduğunu göstermiştir. Sayfa 161. Yan başlık. Beyin uyarılması ve pekiştirme. Pekiştirme ile ilgili tartışmayı beyin uyarılmasından söz etmeden bitiremeyiz. James Olds adlı Amerikalı bir psikolog, farelerin beyinleri üzerinde mikroelektrotlar aracılığıyla yaptığı araştırmalarıyla tanınır. İsim harflerini vermek istiyorum. J-A-M-E-S O-L-D-S. Devam ediyoruz. Araştırmacı 1950'lerin ortalarına doğru yaptığı araştırmalarının birinde elektrodu yanlışlıkla farenin hipotalamusunun yakınlarında bir bölgeye yerleştirilmiştir. Bu bölgeye hafif elektrik şoku verildiğinde şokun uygulandığı ortama farenin tekrar tekrar döndüğü gözlenmiştir. Fare skinner kutusuna konup manivelaya basarak kendi kendini elektrikle uyarabilecek bir duruma konduğunda dakikada 100 kere manivelaya basarak daha önce hiç görülmemiş olağanüstü bir uyarılma davranışını göstermiştir. Fareler saatte ortalama 2000 kere manivelaya basmışlar ve yorgunluktan hareket edemeyecek hale gelinceye kadar hiç kesintisiz 15 veya 20 saat kendi kendilerini uyarmaya devam etmişlerdir. James Olds'un araştırmalarından sonra beyin uyarılmasıyla ilgili yüzlerce araştırma yapılmıştır. Büyük bir kısmı fareler, maymunlar ve kediler üzerinde uygulanan bu araştırmalarda beynin her bölgesi elektrotlar aracılığıyla uyarılmıştır. Bazı beyin bölgelerinin uyarılmasından hayvanlar hoşlanmış ve bu bölgelerin uyarılması olumlu pekiştireç işlevini görmüştür. Hayvanlar bazı beyin bölgelerinin uyarılmasından ise pek hoşlanmamışlardır. Bu bölgelerin uyarılması olumsuz pekiştirme işlevini yüklenmiştir. Beynin bazı bölgelerinin uyarılması ya da uyarılmaması ise hayvanın davranışında hiçbir değişiklik yapmamış, başka bir ifadeyle bu bölgelerin uyarılmasının hiçbir pekiştirici etkisi olmamıştır. Sayfa 162. Alt ana başlık 4. Bilişsel yani zihinsel öğrenme. Bir dipnot var. Bilişsel kavramı ile ilgili açıklama 6. bölümün başında sayfa 205'te verilmiştir. Ana metinden devam ediyoruz. Psikoloji bilimi birbirinden değişik yaklaşım tarzlarını içerir. Bu değişik yaklaşım tarzlarını kısaca 1. bölümde gözden geçirmiştik. Hatırlayacağınız gibi bilişsel yani zihinsel yaklaşım, bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık verir. Bilişsel yaklaşım tarzının öğrenmeyi nasıl anladığını ve açıkladığını tartışmadan öğrenme konusunun tümünü gözden geçirdiğimiz söylenemez. Daha önce ayrıntılarıyla incelediğimiz klasik ve edimsel koşullama yaklaşımları öğrenmenin temelinde çağrışım ilişkilerinin yattığını kabullenir. Zihinsel yaklaşım taraftarı psikologlar bu açıklamayı yetersiz bulurlar. Onlara göre öğrenmenin temelinde organizmanın algılaması, hatırlaması, düşünmesi, başka bir deyişle bilişsel süreçleri ve yapıları yatar. Öğrenme deneyine konan organizma beyin neyle ilişkili olduğunu anlar, algılar ve daha sonra test organizma neyin neyle ilişkili olduğunu algılar, anlar ve daha sonra test edildiğinde daha önce algılamış olduğu ilişkileri hatırlar ve ona göre davranır. Demek oluyor ki organizma mekanik bir şekilde değil, çevreyi ve kendi davranışını bir algılama ve anlama sürecinden geçirdikten sonra davranır. Bilişsel psikologlar bu tür öğrenmeyi yalnız insanlara özgü bir süreç olarak görmezler. Zihinsel süreçlerin hayvanların öğrenmesinin de altında yattığını kabul ederler. Görüşlerini hayvanlar ve insanlar üzerine yapılmış deneylere dayanarak savunurlar. Aşağıda bu tür öğrenme deneylerinden örnekler vereceğiz. Yan başlık. Kavrama deneyleri. Alman psikoloğu Köhler, K-Ö-H-L-E-R, 1925 yılında yayınlamış olduğu araştırmalarında şempanzeler üzerinde yaptığı öğrenme deneylerinden söz eder. Deneylerinde kullanmış olduğu şempanzelerden birinin adı Sultan'dır. Sultan üzerine yapılan iki deney psikolojinin klasik deneyleri arasına girmiştir. Bu deneylerden birinde Sultan'ın elinin ulaşamayacağı bir uzaklığa gece koyulmuştur. sultanın yiyeceğe ulaşabilmesi için önce elinin yetişebildiği kısa sopayı alması, sopa aracılığıyla daha uzun sopaya ulaşıp kendine çekmesi gerekir. Bu da yeterli değildir. Sopalar öyle yapılmıştır ki biri diğerinin ucuna takılabilir ve ancak iki sopa birleşiminden ortaya çıkan yeni uzunluk ile yiyeceğe ulaşabilir. Sultan bu deneyde başarılı olmuş ve sopaları kendine çekip birbirine ekleyerek elde ettiği birleşik uzun sopayla yiyeceği kendine çekebilmiştir. Her aşamada sultan sağına soluna bakınmış, durmuş, kaşınmış, yeniden sopalara bakmış ve çözüme adım adım yaklaşmıştır. Sultanın ikinci deneyi ulaşılmayacağı bir yükseklikte asılı duran muza erişmesidir. İçinde 3 boş sandık bulunan odanın tavanından muz sarkmaktadır. Sultan zıplar, kaşınır, odada gezer, sonra bir köşeye oturur. Bir süre sonra, şimdi anladım dercesine kalkar. Sandıkları üst üste kor, üstüne çıkar ve muza ulaşır. Sayfa 163. Bu sayfada ayrıca hayvanın bu işlemleri yaparkenki fotoğrafları da verilmiş. Yukarıdaki her iki denekte de hayvanın içinde bulunduğu ortamı algılaması, o ortamda bulunan nesnelerin birbirleriyle nasıl ilişkisi olduğunu kavraması gerekir. Algılama ve kavramayı gerektiren aşamalar, araştırmalar, şempanze gibi evrim merdiveninde yüksek basamaklarda bulunan hayvanlarda gözlendiği gibi, fare ve güvercin gibi daha düşük düzeydeki hayvanlarda da gözlenmiştir. Yan başlık, bilişsel yapılar. Berkeley kasabasındaki Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji binasının adı Tolman binasıdır. Parantez içinde, Amerika'nın hemen önemli üniversitelerinin tümünde psikoloji bölümlerinin bizim üniversitemizdeki fakülte binalarının büyüklüğünde kendi binaları vardır. Parantezi kapatıyoruz. Devam ediyoruz. Amerika'da davranışçılığın en yüksek zirvesine ulaştığı davranışçı yaklaşımı kabul etmenin bilimsel psikoloji temel gereklerinden biri olarak görüldüğü devrelerde Edward G. Tolman tek başına bilişsel yaklaşımı savunmuştur. Harflerini veriyorum. Edward, E-D-W-A-R-D, C. Tolman, T-O-L-M-A-N. Devam ediyoruz. Diğer psikologlar gibi o da fareler üzerinde deneyler yapmışsa da Tolman'ın amacı farelerin mekanik koşullama yoluyla değil, zihinsel süreçler yoluyla öğrendiğini kanıtlamaktı. Tolman, öğrenme deneyindeki farenin, öğrenme durumunda yer alan birimlerin zihinsel resimleri ile bir bilişsel harita geliştirdiğini öne sürmüş ve tezini gizli öğrenme üzerinde yaptığı. Burada bir baskı hatası var mı yok mu tam bilemiyorum. Gizil öğrenme yazılmış. Gizil öğrenme fakat gizil de olabilir. Parantez içinde İngilizcesi verilmiş. Latent learning. Ben bu cümleyi yazıldığı gibi okumak istiyorum. Yeni baştan. Tolman, öğrenme deneyindeki farenin, öğrenme durumunda yer alan birimlerin zihinsel resimleriyle bir bilişsel harita geliştirdiğini öne sürmüş ve tezini gizil öğrenme, latent learning üzerinde yaptığı araştırmaları desteklemiştir. Sayfa 164. Gizil öğrenme, demek ki doğruymuş. Gizil öğrenme, öğrenme sürecinin deney yapılırken kendini göstermediği, fakat daha sonraki bir anda öğrenilen davranışın ortaya çıktığı durumlara verilen bir addır. Gizil öğrenme türünden araştırmalarda hayvana bir süre hiçbir pekiştireç verilmez. Daha sonra uygun pekiştireç verilmeye başlanınca birdenbire istenilen doğru davranışı yapan hayvan bir süre önce kendisinde bir gizil öğrenme sürecinin yer almış olduğunu gösterir. 3 grup fare alınmış ve birinci gruptaki farelere labirentin çıkış kapısını bulduklarında yiyecek pekiştireç verilmiştir. İkinci ve üçüncü grup farelere labirentin çıkış kapısını buldukları halde ilk 10 gün içinde 10 gün hiçbir pekiştireç verilmemiştir. 11. günde ikinci grup fareye ilk gruptaki gibi pekiştireç verilmeye başlanmış fakat üçüncü grup fareye hiçbir pekiştireç verilmemiştir. Araştırmaya 7 gün daha devam edilerek son verilmiştir. Araştırma sonuçlarını anlayabilmek için şekil 4.8'de verilen çizelgeye bakalım. Önce bu çizelgeyi tarif etmek istiyorum. bir dikey, bir yatay eksenden oluşan bir koordinat sistemi mevcut. Dikey eksen ortalama hatarları gösteriyor. Bunların seviyeleri 2, 4, 6, 8 ve 10. Yatay eksen ise günler verilmiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 şeklinde. Üzerinde 3 tane grafik mevcut. Birinci grafik, 11. güne kadar hiç yiyecek verilmemiştir ibaresini taşıyor. Bu 10 seviyesinden başlıyor. En düşük seviyesi 2 seviyesinde, hata olarak söylüyorum. O da 14. güne kadar geliyor. Dik bir düşüş görülüyor. İkinci grafik ise hiçbir zaman yiyecek verilmemiştir ibaresini taşıyor. Bu da yine aynı seviyeden başlıyor. 10 hata seviyesinde ikinci gün için. Fakat daha paralel bir seyir izliyor. Fazla düşüş göstermemiş. 16. günde en düşük seviyesinde 7 civarında. En son grafik ise sürekli yiyecek verilmiştir ibaresini taşıyor. Bu da aşağı yukarı birinci grafiğe paralel şekilde seyrediyor. 10 seviyesinde ilk günlerde en yüksek 10 seviyesinde, oradan sonra hızlı bir düşüş kaydediyor. En düşük seviyesine zannedersem 2,5-3 seviyesinde, o da 16. günde ulaşmış. Şimdi ana metinden devam ediyoruz. Zergide görüldüğü gibi her 3 grup fare ilk günlerde bir miktar öğrenme göstermişlerdir. Çünkü daha az hata ile labirentin çıkış noktasına ulaşmaya başlamışlardır. Pekiştirilen grup diğer iki gruptan daha süratli öğrenmiştir. 11. günde ikinci gruptaki fareler pekiştirilmeye başlanınca ilk gruptaki fareler düzeyinde bir başarı göstermeye başlamışlardır. Bu gruptaki farelerin 11. gündeki ani başarısını şöyle açıklayabiliriz. Fareler pekiştirmenin verilmediği süre içinde bir şeyler öğrenmeye devam ettiler. Dolman'a göre farenin esas öğrendiği labirentin bilişsel şemasıdır. Bir başka deyişle öğrenme gizil olarak devam eder. Daha sonra pekiştirme verilince gizil öğrenme ortaya çıkar ve davranışta gözlenebilir. Daha önce öğrendiği bilişsel şemayı uygulamak için hiçbir sebep görmeyen fare, kendisine pekiştirme verilmeye başlanınca gizil bilişsel şemalarını yiyecek elde etmek amacıyla davranışa dönüştürür. Bugün modern psikolojide egemen olan görüş şudur. Koşullama türü, öğrenme ve bilişsel süreçler yoluyla öğrenme, iki farklı öğrenme türünü ifade eder. Sayfa 165. Bu iki farklı öğrenme türü birbirlerini tamamlayıcı bir rol oynarlar. Davranışımızın öyle yönleri vardır ki, hiçbir bilişsel süreci gerektirmeden otomatik olarak koşullama yoluyla öğrenme ortaya çıkar. Diğer yandan, davranışımızın öyle yönleri de vardır ki, bizim tam bilinçli olarak farkında olmamızı ve dikkat etmemizi gerektirir. Bu öğrenme türlerini bir ölçeğin iki ucu olarak düşünebiliriz. Ölçeğin bir ucunda limon kesildiği veya hoşumuza giden bir yemeğin kokusu burnumuza geldiği zaman ağzımızın sulanması gibi koşullama yoluyla öğrenilen davranışlar yer alır. Orta noktada yabancı dil ya da araba sürmeyi öğrenme gibi hem zihinsel süreçleri hem de sürekli tekrarlamayı gerektiren davranış türleri bulunur. Ölçeğin diğer ucunda ise belirli bir felsefi düşünüş tarzını anlama, açıklama gibi öğrenme durumları vardır. İnsan davranışının büyük bir çoğunluğu yalnız koşullama veya yalnız zihinsel süreçlere dayanma yerine ölçeğin iki ucu arasında bir noktada yer alır. Benim görüşüme göre teknolojik yapıya dayanan günümüzün modern toplumlarında büyük şehirlerde yaşayan insanların davranışlarının bir çoğunluğu zihinsel süreçleri gerektirir. Bu nedenle okullarımızdaki eğitim programlarını yapılaştırırken insanın bilişsel süreçlerinin önemi göz önünde tutulmalıdır. Alt ana başlık 5. Bilgisayar yardımıyla öğrenme. Yan başlık, bireyselleştirilmiş öğretim. İlkokul, ortaokul ve lise sınıflarında öğrenci sayısı 40-60 arasında değişir. Her öğrenciye bir öğretmen atamak dünyanın en zengin ülkelerinde bile olanaklı değildir. sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça öğretmenin verimliliğinin azaldığını hepimiz biliyoruz. Bazı eğitimciler bilgisayar aracılığıyla her öğrenciye bir öğretmen verilme durumunun yaratılabileceğini düşünmüşlerdir. Bilgisayar aracılığıyla yapılan eğitimin en belirgin özelliği bireysel bir eğitim oluşudur. Bilgisayarlı eğitimde öğrenci belirli bir konuda çalışmak için bilgisayarın başına oturur. Yazı makinesinde olduğu gibi bilgisayarın hangi tuşunun hangi görevi yaptığı daha önce kendisine anlatılır. Öğrenci belirli tuşlara basarak konuyu ekrana getirir. Her konunun sonunda o konuyla ilgili sorular ekrana gelir ve her soruya cevap olarak değişik seçenekler verilir. Öğrenci yanlış seçeneği seçerse ekrana otomatik olarak şöyle bir ifade gelir. Vermiş olduğunuz cevap yanlıştır. Bu soruyla ilgili konu şimdi yine ekrana geliyor. Okuduktan sonra aynı soruyu lütfen yeniden cevaplandırın. Öğrenci yeniden okur, cevaplandırır. Öğrenci doğru cevabı bulursa bilgisayar bu davranışı evet cevabınız doğru, lütfen öbür soruya geçin mesajıyla karşılar. Bilgisayarlar öğrencinin yaşına ve konunun içeriğine göre programlanır. Belirli bir konuyu belirli bir öğrenci düzeyine göre programlamak bilgisayarlı öğretimin en önemli rolüdür, en önemli yönüdür. Bir öğrencinin zihinsel gücüne ve ilk baştaki temel bilgi düzeyine uygun bilgisayar programı geliştirmek, bilgisayarlarla eğitimin en can alıcı noktasını oluşturur. Bu yön ihmal edilirse bilgisayarla eğitimin hiçbir üstünlüğü kalmaz. Sayfa 166. Amerika'da okullarda, endüstride ve ordu eğitim merkezlerinde bu konuda yapılan denemeler son derece olumlu sonuçlar vermiştir. Bilgisayarla eğitimin başarılı olabilmesi için öğretilen konunun en ince ayrıntılarına kadar birimlerine ayrılması ve ayrılan birimlerin değişik zorluk düzeylerinde öğrencinin bilgi ve yeteneğine uygun bir biçimde bir program olarak yapılaştırılması gerekir. Konuyu analiz ederek birimlerini indirgeyen uzmanlarla analiz edilmiş birimleri bilgisayar dilinde uygun bir biçimde programlayan uzmanlar bilgisayarlarla öğrenme akımının en önemli öğeleridir. Bu uzmanlar olmadan işe yarar etkin bir bilgisayarla eğitim düzeni geliştirmek imkansızdır. Bilgisayar cihazlarının varlığı eğitimin kalitesini kendiliğinden yükseltmez. Yan başlık, öğretim programı. Yukarıda sözünü ettiğimiz iki grup uzman beraber çalışarak öğretilen her konu için bir bilgisayar programı geliştirebilir. Öğretim programının geliştirilmesi şu basamakları içerir. 1. Öğrencinin öğrenmeye başlamadan önceki bilgi tabanı ile öğrenme sürecinin sonunda ulaşılması istenen bilgi tabanının saptanması. 2. Saptanan tabanın gerçekçi olup olmadığını anlamak için bazı örnek öğrenci grupları üzerinde denemeler yapılması ve her öğrencinin belli başlı bireysel eksiklerini giderebilmesi için bazı yardım imkanlarının programın başına konması. 3. Taban ve tavan arasındaki uzaklığın anlamlı birimlere bölünmesi ve her birimin en etkin bir biçimde öğrenciye verilmesi. Konu birimi verildikten sonra test soruları verilmesi ve cevaplarının değerlendirilmesi. 4. Verilen cevaplara dayanılarak öğrencinin yeni tabanın değerlendirilmesi. Bu cümleye baştan almak istiyorum. Verilen cevaplara dayanılarak öğrencinin yeni tabanının değerlendirilmesi ve bu tabana uygun yeni konu birimine geçilmesi. Öğretim programları geliştirilmeden önce pilot araştırmalar yapılarak öğrencilerin hangi noktalarda bilgi eksikleri olduğunu saptanmalıdır. Program yapılaştırıldıktan sonra sürekli gözden geçirilmeli ve eksikleri tamamlanmalıdır. Öğrenci neyi bilmediğini hemen görebildiği ve kendi başına ve kendi hızında çalışabildiği için bilgisayarlı öğretim verimli bir öğretim ortamı oluşturur. Psikolojik yönden bilgisayarlı öğretim öğrenimi üstün kılan etkenler şunlardır. 1. Etkin etkileşim. Öğrenici öğrenilen malzeme ile etkin bir biçimde etkileşim halindedir. Her adımda öğrenilen bilgi test edilir ve öğrenimde eksikler varsa bu eksikler giderilinceye kadar öğrenilen malzeme tekrar tekrar gözden geçirilir. Bilgisayar olmadan böylesine bireyselleşmiş bir etkin etkileşimi öğrenimi yaşamına sokmak zordur. 2. Anında geri bildirim. Öğrenci bir hata yaptığı zaman bilgisayar bunu anında öğrenciye iletir ve yapılan hatanın düzeltilmesi için yeni bir öğrenme imkanı sağlar. Öğrenme sırasında yapılan hatanın hemen bildirilmesi, hem hayvanlar hem de insanlar üzerine yapılan öğrenme denemelerinde olumlu sonuçlar vermiştir. Anında geri bildirim sağlandığı öğrenme ortamlarında denekler konuyu daha süratli ve daha az hata yaparak öğrenir. Geri bildirim konusunda göz önünde tutulacak diğer bir yönde, öğrenim sırasında pekiştireçlerin hemen verilmesidir. Öğrenci bilgisayar aracılığıyla öğrenirken, yalnız yaptığı hatalar hakkında değil, aynı zamanda doğru cevapları hakkında da hemen geri bildirim alır. Bilgisayar her doğru cevaptan sonra öğrencinin yaşına uygun olarak pekiştireç niteliğinde ekranda "başardınız, tebrikler" gibi bir mesaj gönderebilir. Bu tür mesajların özellikle küçük yaşta öğrenciler üzerinde güdüleyici bir etkisi olduğu gözlenmiştir. 3. Öğrenimin bireyselleştirilmesi. Bilgisayar aracılığıyla öğrenim yapan öğrenci kendi hızını kendisi belirleyebilir. Hızlı öğrenen bir kişi ise daha süratli bir biçimde konuları belirler ve öğreniminde ilerler. Daha yavaş öğrenen biri ise kendi hızına uygun konuyu öğrenir. Bireyin eksikleri varsa o eksiklikleri özel programlar aracılığıyla ortadan kaldırdıktan sonra temel konunun öğrenilmesine başlanır. Örneğin cebir dersine başlayan fakat çarpma, bölme gibi temel işlemlerde eksikliği olan bir öğrenci bu eksikliğin farkına vardıktan sonra bu konulardaki eksiklerini gidermek için bir başka programla bir süre çalışır. Böylece 4 işlem konusundaki eksiklerini tamamlayarak cebir konusunu çalışmaya hazır hale gelebilir. Alt ana başlık 6. Özet. Öğrenmeyi çağrışımlı öğrenme ve zihinsel öğrenme olarak iki temel gruba ayırabiliriz. Çağrışımlı öğrenmenin iki türünü gözden geçirdik. Klasik koşullama ve edimsel koşullama. Klasik koşullamada organizma iki uyarıcının birbiriyle ilişkili olduğunu öğrenir. Edimsel koşullamada ise organizma belirli bir edimin yani davranımın belirli bir sonuca götürdüğünü öğrenir. Pavlov'un denemeleri çağrışımsal öğrenmenin temelinde yer alan önemli ilkelerin öğrenilmesinde yararlı olmuştur. Pekiştirme, kazanma, sönme, genelleme ve ayırt etme bu kavramlardandır. Skinner'ın denemeleri edimsel koşullama kavramını geliştirmiştir. Daha önce doğal olarak ortaya çıkmayan bir davranışı yeni bir uyarıcı ortamında ortaya çıkarma olanağı Skinner'ın yaklaşımının temelini oluşturur. Edimsel davranış organizmaya ortamdaki pekiştireçlerle ulaşmanın yolunu açar. Belirgin bir ödüle ulaşan bir edim pekiştirilir ve aynı ortamda yeniden ortaya çıkma olasılığı artar. Edimin gücü, öğrenilen davranışın ne kadar sıklıkta kendini gösterdiğiyle ölçülür. Pekiştirme kavramı, Skinner'ın denemelerinden sonra daha bir önem kazanmış ve bu konuda birçok ayrıntıların farkına varılmıştır. Bunlardan biri, aralıklı pekiştirme kavramıdır. Sayfa 168. Edimsel davranışın her zaman değil, belirli aralıklarla pekiştirilmesini ifade eder. Aralıklı pekiştirmeyle ödüllenen davranışlar sönmeye daha dirençli olurlar. Bir davranımın ortaya çıkma olasılığını yükselten her olaya pekiştireç adı verilir. Pekiştirme her zaman birincil doğal pekiştireçlerle olmaz. Doğal pekiştireçle beraber bulunarak koşullanan ve böylece pekiştireç özelliğini kazanan ödüller vardır. Para ve sosyal övgü bu anlamda koşullu pekiştireçlerdendir. Koşullu pekiştireçlerin varlığı öğrenme denemelerinde kullanılabilecek ödülleme türlerini arttırır. Davranışı biçimlendirme edimsel koşullama yoluyla mümkündür. İstenen edimi seçici bir biçimde ödüllendirip istenmeyen edimi yine seçici bir biçimde söndürerek organizmanın davranışını biçimlendirebiliriz. Sirklerde gösteri yapan hayvanların davranışları edimsel koşullama ilkelerinin uygulanmasıyla yani davranış biçimlendirme süreçleriyle yapılır. Davranış